Ayrım 8.
Horzum'un Emlak Kredi Bankası Kızılay Şubesi'nden milyarlık krediler çektiği, bu yüzden hakkında dava açıldığı da biliniyor. Horzum, bu dava açılır açılmaz soluğu İsviçre'nin Cenevre kentinde almıştır. Horzum şu anda Cenevre'dedir. Kemal Horzum, Ankaralı kabadayı iş adamlarından Ahmet Turgut'un yakın arkadaşıdır. Kemal Horzum, Ahmet Turgut ve Haydar Koç'un araları bir alacak yüzünden bozulmuştur. Tek Gemi Limited adlı şirket, Horzum'un Destan Ticaret adındaki şirketine 8-2-1983 günü 83-08 sayılı fatura ile 205 milyon liralık kaput bezi satmıştır. Tek Gemi Limited şirketi Haydar Koç'un akrabalarınındır. Bu alışverişin 55 milyon liralık bölümü tartışma konusudur. 1-5-1983 gününde Emlak Kredi Bankası Kızılay Şubesi'nde 28.770-49 sayılı hesaba ödenmesi gereken senetteki imzalar Kemal Horzum ve Ahmet Turgut'un adlarını taşımaktadır. Ahmet Turgut, senedin altındaki imzanın sahte olduğunu ileri sürmektedir. Kemal Horzum'un muhasebecisi de Horzum'un kayıtlarında böyle bir senet borcunun yer almadığını söylemektedir. Senet alacaklısı görünen Zeki Yaman, Haydar Koç'un bacanağıdır. Yaman, senedi bana Haydar Koç verdi demektedir. 12 Temmuz 1983 günü Haydar Koç, Ankara'da Meşrutiyet Caddesi'nde tabanca kurşunu ile yaralanmıştır. Daha sonra Haydar Koç yurt dışına çıkmış, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yaşamıştır. Bu arada Akel adlı şirketin sahibi Feyyaz Akel, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Kemal Horzum hakkında geniş bilgiler de vermiştir. Kemal Horzum adı, Yapı Kredi Bankası'nın Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilıcak'tan alacağı yaklaşık 10 milyar liralık borca kefil olarak geçmiştir. Banka yöneticileri Horzum'un kefaletini kabul etmemişler ve bu borç karşılığı olmak üzere Ilıcak'ın İstanbul Kadıköy'deki arsalarına el koymuşlardır. Kemal Horzum ve Ahmet Turgut'un adları, emekli Orgeneral Turgut Sunalp'in liderliğinde MDP'nin kuruluş günlerinde yeniden ortaya çıkmıştı. Turgut Sunalp'in MDP'nin karargahı olarak görülen Mavi Ev Kemal Horzum'undu. Ve Kemal Horzum o günlerde MİT Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Mustafa Arda ile birlikte çalışmaktaydı. Geçen Mayıs ayında ölen MİT Müsteşar Yardımcısı Mustafa Arda, TOP 1947-70 ne iş yapıyordu Kemal Horzum şirketlerinde ve Kemal Horzum ile MİT Müsteşar Yardımcısı ne zaman tanışmışlardı ve yakınlık nereden kaynaklanmaktaydı? Eski MİT görevlilerinden Şemsi Ulu Engin'in İstanbul'un kabadayı iş adamlarından Dündar Kılıç'ın şirketlerinde ne işi vardı? Ne zaman kurulmuştu bu samimiyet? Ne arıyordu İstanbul Ağır Suç Masası Şefi, emekli başkomiser Ahmet Ateşli, Bebek Gazinosu'nda Dündar Kılıç'ın kardeşinin masasında Tarık Ümit vurulurken? Ve İsviçre'de yakalanan kaçakçı Yaşar Gül'ün defterinde yazılı Süleyman Bey kimdi? Ve MİT'in eski İstanbul il başkanlarından Nuri Bey şimdi ne iş yapıyordu, neyle uğraşıyordu? Ticaret ise ne ticaretiydi Nuri Bey'inki? Kimin eli kimin cebinde, Horzum'un cebindeki eller kimlerin elleri ve kimlerin cebinde Horzum'un elleri? 11 Kasım 1987 Model: Faruk Taşar yakalanmadı mı? Hayır, yakalanmadı. Kim bu Faruk Taşar? Eski ANAP Genel Sekreteri Mustafa Taşar'ın kardeşi. Niye yakalanacak Faruk Taşar peki? Anadolu Bankası'nı dolandırmış Faruk Taşar. Ne zaman dolandırmış? Bu işler 17 Nisan 1985 günü başlamış. Nasıl başlamış peki? Şöyle başlamış. Faruk Taşar'ın Emir Mercimek adlı şirketine Anadolu Bankası Kredi Komitesi'nin 17 Nisan 1985 gün ve 6 sayılı toplantısında 49 sayılı kararla 20 milyon liralık kredi verilmiş. Sonra ne olmuş? Banka 24 Mayıs 1985 günü şirkete önce 150 milyonluk dış satım kredisi vermiş, daha sonra bu kredi 270 milyona çıkarılmış. Tabii teminat, meminat, hak getire. Sonra Sonra şirketin getirdiği 336 bin dolar şirketin Anadolu Bankası Gaziantep Şubesi'ndeki kredi hesabından düşülmesi gerekirken hop bu 336 bin dolar da şirket hesabına geçivermiş. Sonra ne olmuş? Aynı şube Emir Mercimek, Faruk Taşar ve M. Asım Hamamcıoğlu'nun ortak oldukları Emek İç ve Dış Ticaret AŞ'ye 3 milyar 170 milyon 230 bin 465 liralık usulsüz kredi sağlanmış. İşrak bedellerinden yani efendim banka şubesinin başka yerlerde ödenecek senet tutarından komisyon, masraf, faiz gibi gider kesintileri 6 milyon 60 bin lira, şube müdürü Suat Özoğuz'un Gaziantep şubesindeki 115.05 sayılı hesabına 54 milyonda şube müdürü Özoğuz'un damadı ve Emek AŞ ortağı Şevket Tezer'in cebine. Faruk Taşar Anadolu Bankası'ndan çektiği bu paralar ile ne yapmış? Döviz ticareti yapmış. Nereden mi biliyoruz bunu? Bankanın Yenişehir Şubesi Kambiyo Şefi'nin ifadesinden. Sonra ne olmuş? Sonra efendim bu Faruk Taşar'ın İsviçre'nin Cenevre kentinde Götex Sa adlı şirket ile de ilişkisi olmuş. Nasıl olmuş? Çeklerin keşidecisi Orhan Arun ve Ali Gökok bu şirkette çalışıyorlarmış. Ve Faruk Taşar ile Asım Hamamcıoğlu ve Erdal Basel'in çok yakın arkadaşlarıymış. Bankacılık dilinde dövize natık çek olarak bilinen 69 çekten 42'si Irving Trust Comp, 18'i Banco Espanol Credito, 5'i Banco Hispano Americano, 3'ü Union Bank Suisse ve 1'i de Republic National Bank New York üzerinden keşide edilmiş. Bütün bunları inceleyen bir devlet yetkilisi ne demiş biliyor musunuz başbakana? Bu demiş, uluslararası bağlantılı dolandırıcılık hareketidir. Kelimesi kelimesine böyle demiş. Demiş de sonra ne olmuş? Sonra Faruk Taşar ve Asım Hamamcıoğlu ve ortak oldukları Emek İç ve Dış Ticaret Şirketi ile banka arasında 17 Ocak 1987 günü 3 milyar 896 milyon 671 bin 110 liralık alacak konusunda bir protokol imzalanmış. Bu protokolde ne varmış? Ankara'da Carmen Oteli'nin 4,5 milyara bankaya satılması öneriliyormuş. Öneriliyormuş ama otelin sahibi Fethi Menekşe, Asım Hamamcıoğlu'na otel üzerinde satış vaadinde bulunmuş. Üstelik otel arsasının sahipleri ile otel inşaatı yapan şirketin sahipleri ayrı ayrı kişilermiş. Bu da yetmezmiş gibi, üstelik otel inşaatını yapan Carmen Turizm Kolektif Şirketi'nin Turizm Bankası'na 1,5, üçüncü kişilere de yarım milyar liralık borcu varmış. Bu durumda otelin bankaya maliyeti 8,5 milyarı aşarmış. Uzun sözün kısası, Faruk Taşar bu protokol ile bankayı bir kez daha aldatmıştır. Mustafa Taşar'ın kardeşi Faruk Taşar hakkında bütün bu işlemlerden dolayı dava açılmış. Açılmış ama bu milliyetçi ve muhafazakar ve iş bitirici kardeşimiz arım balım peteğim diyerek tüymüş. Kapalı rejimlerde yolsuzluklar üstü kapalı biçimde oluyor. Liberal dönemde de devlet hazinesi işte böylece açıkça ve liberalce soyuluyor. Mustafa Taşar seçim harcamalarını nereden yapıyor bilmiyoruz. Kardeşi Faruk Taşar polisçe niçin yakalanmıyor bunu da bilmiyoruz. Canım olsa olsa bir af yasası hazırlanır. İş bitirici birader Faruk Taşar'ın suçu da suç olmaktan çıkarılır. Ne var bunda? Niye kızıyorsunuz bu işlere? Marksizmden kesin dönüş yapan neoliberal yazarlarımızca da tek tek basaraktan, bade süzerekten büyük bir aşk ile savunulan liberal düzen işte budur. Bu düzenin Faruk Taşarlı, bol dövizli, avantalı ve rüşvetli bölümünün adı nepotizm olarak bilinir. Nepotizm, Türkçe'de hısım akraba kayırmacılığı anlamına gelir. Alaturka kapitalizmimizin ve arabesk liberalizmimizin devlet bankalarının yağmasına ya dayalı modeli budur. Bu modelin bir başka yüzünde gül suyu ve hacı yağı ile yıkanmış Suudi şirketleri, hile-i şeriyeye dayalı faizsiz krediler, parti il başkanları ile kurulmuş Arap sermayeli birader şirketleri ve dinsel tarikatlar bulunuyor. Model budur. Şaşırmayın. Mustafa Taşar meclise girecek, kardeşi de devlet kesesinden 3 milyar lira kazanacak. 25 Kasım 1987 Anamur. Dış satım artıyor. Arttıkça zenginleşiyoruz. Kimler zenginleşiyor? Dış satım şirketleri. Bu yılın Eylül ayının 18. günüydü. Anamur gümrüğünden Orta Doğu ülkelerine gönderilmek üzere kurşun kalem, makine parçaları ve deri giysiler Burak Akat adlı gemiye yükleniyordu. İşin ilginç yanı, Anamur Gümrük İdare Memurluğunda bir tek memur çalışmaktaydı. 134 milyon dolarlık dış satım tek bir memurun imzası ile gerçekleşmişti. Durumdan bir takım insanlar kuşkulanmışlardı. Tabii kuşkulanırlardı. Nasıl kuşkulanmazlardı? Kuşkulanırlardı çünkü bu kadar milyon dolarlık dış satım bir tek gümrük memurunun imzasıyla yapılmıştı. Üstelik dış satım şirketlerinin merkezleri Anamur gümrüğünden de çok uzaklardaydı. Örneğin merkezi İstanbul'da bulunan bir şirketin Anamur gümrük kapısına başvurması düşündürücü değil miydi? Anamur gümrüğünden Orta Doğu ülkelerine deri eşya, kurşun kalem ve makine parçaları gönderen şirketlerin adları şunlardı. Damla, Yado, Kimmak, Eltaş, Alpler, Sutaş. Bu şirketlerin bir kısmı Adana Ticaret Sicili'ne kayıtlıydı, bir kısmı İstanbul, bir kısmı Ankara, bir kısmı da Gaziantep. Üstelik bu illerimizde ticaret sicillerinde aynı adda şirketlere de rastlanmaktaydı. Örneğin Sutaş, İstanbul ve Adana ticaret sicilinde kayıtlı iki ayrı şirket adıydı. Damla da öyle. Üstelik İstanbul'da Sutaş adlı iki şirket bulunmaktaydı. İstanbul'daki Sutaş adlı şirketlerden biri geçen hafta İtalya'nın Taranto kenti cezaevinde ölen Mehmet Cantaş adlı kaçakçınındı. Bu şirketin adresi Kabataş, Setüstü Ayda Apartmanı, Kat 1, İstanbul'du. Oysa İstanbul'da Sutaş adlı ikinci şirket Eminönü'ndeydi. Üstelik Adana'da bir başka Sutaş adlı şirket de var. Anamur gümrük kapısından yurt dışına mal gönderen Sutaş hangi Sutaş'tır? Biri İstanbul'da, biri de Adana'da olmak üzere iki tane Damla şirketi var. İstanbul'daki Damla, M. Emin Görpe'nin şirketi, Adana'daki Damla başkalarının. Anamur gümrüğünden yurt dışına mal gönderen Emin Görpe'nin Damlası. İlgililer bu şirketleri araştırırlarken aynı Burak Akat gemisiyle bu kez İskenderun çıkış kapısından 6 ve 7 Eylül günlerinde Orta Doğu ülkelerine kurşun kalem makine parçası ve ayakkabı gönderildiğinde belirlemişler. Ne kadarlıkmış bu dış satım? 63 milyon dolarlıkmış. Hangi şirketlermiş bunlar? Sayalım. Interrex, Volkan, Aşama, Sanpa, Has, Ekol, Ospa, Beypa. Bu şirketlerin bir kısmı İstanbul Ticaret Sicili'ne kayıtlı, bir kısmı da Gaziantep Ticaret Sicili'ne. Bu şirketler ile ilgili soruşturma başlamış. Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun gereğince açılan soruşturmalar sürüyor. Canım sözü mü olur böyle işlerin? Bunlar ekonomik suç değil mi? Önemli olan siyasal nitelikli suçlardı. Günümüzde bu gibi işlemler eşyanın tabiatına uygun değil midir? Önemli olan yurda döviz getirmek değil mi? Öyleyse ne gerek var bu gürültüye patırtıya? Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Değil mi efendim? 12 Aralık 1987 Ahbap Çavuş. ANAP tam anlamıyla hısım akraba ve ahbap çavuş ilişkilerine dayalı bir yönetim modeli kurdu. Özal'ın ilk hükümetinde banacağı Ali Tanrıyer İçişleri Bakanı'ydı. Hala oğlu Hüsnü Doğan Köy İşleri Tarım ve Ormancılık Bakanı. DPT Müsteşarı da Başbakan'ın kardeşi Yusuf Özal. İkinci Özal hükümetinde Yusuf Özal Devlet Bakanı oldu. Hala oğlu aynı bakanlıkta kaldı. Büyük oğlu Ahmet Özal, Başbakanlığın gölgedeki müsteşarı. Özal'ın Nobel ödülü adaylığını öneren İsviçreli Profesör Klaus Schwab kim? Özal'ın gözbebeği Enka Holding'in yöneticilerinden biri. Peki Enka'nın dış ilişkilerini kim yönetiyor? Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu'nun oğlu. Enka Pazarlama İhracat ve İthalat Genel Müdürü kim? Şerif Egeli. Şerif Egeli, Başbakan Özal'ın eski danışmanlarından Selim Egeli'nin kardeşi değil mi? Evet. Selim Egeli, AVA Televizyon Haber Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi AŞ'nin yönetim kurulu üyesi. Kimin bu şirket? Kemal Horzum'un. Kim Kemal Horzum? Tanımıyor musunuz? Kemal Horzum, Emlak Kredi Bankası'nın 80 milyon dolarını alıp kaçan işbilir bir iş adamıdır. Nerededir şimdi? Cenevre'dedir şimdi. Ne yapıyor bu AVA ajansı? İcraatın içinden programını hazırlayıp para kazanıyor. İcraatın içinden mi para kazanıyor, dışından mı? İçinden, dışından, ortasından. Kaçak Kemal Horzum ile Başbakanlık Danışmanı Egeli bu AVA ajansına ortaklar mı? Evet, ortaklar. Bu icraatın içinden programını bir başka şirket hazırlamıyor muydu daha önce? Hazırlıyordu da Egeli bu işleri el atınca programın hazırlanması AVA ajansa verildi. Nasıl verildi? Herhalde Egeli araya girdi, verildi. Nasıl olacak başka? Egeli babasının hatırı için Horzum'la ortak olacak değil ya. İcraatın içinden programından Egeli ve Horzum para kazanıyorlar demek. Kazanıyorlar. Horzum bu paraları biriktirecek, böylece Emlak Kredi Bankası'na borcunu ödeyecek. Ne var bunda? Daha önce icraatın içinden programını kim hazırlıyordu? Tunca Yönder. Allah Allah. Yahu bu Tunca Yönder 12 Mart'tan önce TRT'de çalışırken solcuydu molcuydu diye bir sorun çıkmamış mıydı TRT'de? Yanlış mı anımsıyorum? O Tunca Yönder bu Tunca Yönder mi? Evet, bu Tunca Yönder. Hani sınıf açısı diye konuşan Yönder. Evet, Yönder yine sınıf açısı diye konuşuyor. Bu kez yalnız sınıf değişti, o kadar. Yönder'in işini şimdi Egeli ve Horzum mu kapmış? Emlak Kredi Bankası'nın 80 milyon dolarını kapan Horzum, eski Marksist Yönder'in işini mi kapmayacak? Tabii kapmış. Horzum'un yanında başbakanın danışmanı koskoca Selim Egeli var. Yönder Mönder dinlemez, kapar. Sayın Özal, çıkaracağı ilk icraatın içinden programında benim sevgili vatandaşlarım diye şu hısım akraba ve ahbap çavuş ilişkilerini liberallik açısından anlatsa diyorum. İlginç olmaz mı? 11 Mart 1988 Trilyonun hesabı. Son 4 yıl içinde dış satımcılara vergi iadesi ve KDV iadesi olarak kaç lira ödenmiş biliyor musunuz? 1 trilyon 943 milyar 870 milyon 44 bin 775 lira. Evet, 1984 yılından 1987 yılına kadar devlet hazinesinden dış satımcılara ödenen para neredeyse 2 trilyonu bulmuş. Maliye Bakanı Sayın Alp Temoçi'nin SHP Gaziantep Milletvekili Sayın Abdülkadir Ateş'in yazılı sorusu üzerine verdiği yanıtta şu bilgiler yer alıyor. Bu 2 trilyonun bir kısmı hayali ihracatçılara ödenmiştir. Bankalardaki donuk kredilerin 3 trilyon liraya ulaştığı ileri sürülüyor. Bunlara bir de denetimsiz fonları da eklerseniz tablo daha iyi aydınlatır. Şimdi diyelim ki bu 2 trilyonluk dış satım pastasından dilim alanlar ile ilgili bir takım bilgi ve belgeler elinize ulaştı. Yazınızda yazdınız, bundan sonra yazamayacaksınız. Çünkü Yurttaşlar Yasası'nın 24 ve Borçlar Yasası'nın 49. maddesi uyarınca bu yayınlar engellenecek. Bugünkü verilere göre formül şu. 24 artı 49 eşittir 1 trilyon 943 milyar 870 milyon 44 bin 775. Yani şu. Ben bu konuların kurcalanmasını, yazılmasını, çizilmesini istemiyorum. İşin çok kaba özeti budur. Bu konuların yazılması çizilmesi istenmediği için yasa değişiklikleri yapılıyor. Bundan sonra ne hayali ihracat, ne donuk kredi, ne altın ve döviz kaçakçılıkları, ne de silah kaçakçılığı örgütleri. Bunlarla ilgili yayın yapmak hemen hemen olanaksız hale sokuluyor. Niçin? Çünkü söz gelişi, hayali ihracatçı Hasbi A ya da Kemal Bey, bu tür yayınları okur okumaz hemen Asli Hukuk Mahkemelerine başvurarak hakkalarındaki yayınların durdurulmasını isteyebileceklerdir. Gazetecinin elinde belge varmış, dosya varmış, dinleyen olmaz. Bir de bu belgelere gizli damgası vurulursa, o zaman bir tek belge bile yayınlanmaz. İstenen budur. Ceza yasasındaki maddelere 100 milyonluk yaptırımlar yerleştirmenin de amacı budur. Bakanlara sorduk. Para cezaları niye bu kadar yüksek? Enflasyon varmış da bu yüzden cezaları güncelleştirmek gerekiyormuş da falan da filan da. Aynı hükümet Türk parasını koruma yasasının 3. maddesinde döviz kaçakçıları için ne kadar para cezası öngörmüş? 100 bin liradan 10 milyon liraya. 500 milyar liralık döviz kaçıran 100 bin lira ödeyince kurtuluyor. Kaçakçılığın men ve takibine dair yasanın 5. maddesindeki kaçakçılık cezası da aynı. 100 bin liradan 10 milyon liraya. Diyelim ki gazeteci bir hayali ihracatçı ile ilgili yayın yaptı. Hayali ihracatçı önce 24+49 formülünü işleterek yayını durdurur. Sonra da gazeteciyi mahkemeye vererek gazetecinin 6 aydan 3 yıla kadar hapsini, ayrıca 3 milyon liradan 25 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılmasını isteyebilir. Hayali ihracatçı için öngörülen ceza 100 bin liradan 10 milyon liraya kadar para cezasıdır. Bu hayali ihracat olayını yayımlamanın yaptırımı ise 6 aydan 3 yıla uzanan hapis cezası, yanında ayrıca 3 milyon liradan başlayıp 25 milyona kadar çıkan para cezasıdır. Beğendiniz değil mi? Kaçakçılık yap, ver 100 bin lira, kurtul. Kaçakçılık yapılıyor diye yayın yap, 6 aydan 3 yıla kadar hapis, 3 milyondan 25 milyona kadar para cezası versinler. Neydi Allah aşkına şu son 3,5-4 yıl içinde hazineden dış satımcılara ödenen paranın toplamı? 1 trilyon 943 milyar 870 milyon 44 bin 775 lira. 24 Mart 1988. Sel almış. Eski bir türküdür, bilirsiniz. Çarşambayı sel aldı, bir yer sevdim, el aldı. Ünlü hayali ihracatçılarımızdan Hasbi Menteşoğlu'nun bugünlerde en çok sevdiği türkü bu olsa gerek. Neden mi? Çünkü Hasbi Ağa'nın şirketleri Menteşoğlu kardeşler MG Export AŞ ve Menteş Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin free finansman yoluyla elde ettikleri döviz ile hayali ihracat yaptıkları Merkez Bankası müfettişlerince daha önce saptanmış.